Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz haftanın öne çıkan en önemli konusu Apple'ın iPhone'ları yavaşlatma ile ilgili açıklamalarda bulunmasıydı. Yapılan açıklama kapsamında Apple diyor ki zaman içerisinde yaşlanan pillerin kullanıcı deneyimini etkilememesi ve yaşlanan pillerden dolayı işlemci performansının gerektiği noktada pil işlemci besleyemediği noktalarda telefonlar kendi kendine kapanmasın ya da reset atmasın diye işlemci frekansını düşürerek performansı geri çekti. Dolayısıyla bu vesileyle kullanıcıdan telefonları kullanmaya devam edebildiğini söylüyor. Fakat tabii ki günün sonunda yavaşlayan telefonlar söz konusu. Pillerden dolayı, durumu, kondisyonu kötü olan pillerden dolayı böyle bir uygulama yaptıkları
önünde. Şimdi şunun altını çizelim. Bu tartışmalar ilk iPhone'dan beri var. Yani iPhone 3G'den, iPhone 4'ten, 4S'den, 5'ten bahsedebiliriz. Her seferinde yeni güncelleme geldiğinde eski telefonlar yavaşlatılıyor deniyordu. Buradaki açıklamada iOS 10'dan sonra bu işlemin başladığının altı çiziliyor. Yani iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7'lerde benzer durumlar söz konusu. Hatta iPhone 6S'de 7'den de bahsedilmiyor.
Bu 7, telefonlarda 11.2 ile beraber 7 içinde.
Ha, 7 içinde gelebilir. Bu telefonlardan bahsediliyor. Yani bu genel olarak konuşulan konu değil. İlk önce bunun bir ayrımını yapmak lazım. Genel konuşulan konu yıllardan beri olan konu. Bu konu ise yeni ortaya çıktı. Geekbench'in geliştiricisi geliştirme kitinde bir şeyi fark ediyor. Belli telefonlarda vaat edilen hızdan daha düşük işlemci hızları görüntülüyor. Ve bunun nedenlerini araştırırken de işletim sistemi tarafından bu telefonların limitlendiğini görüyor. Reddit'te başlayan tartışmalarda Apple'ın açıklamasıyla son buluyor. Apple da diyor ki evet biz iOS 10'dan sonra bir güç yönetim sistemi geliştirdik ve getirdik bunu telefonlara. Eskiyen piller yüksek güç ihtiyacını karşılayamadığı zaman telefonlar aniden kapanabiliyorlardı. Biz de eğer pilin eskidiğini gözlemlediysek, telefon bunu anladıysa İşlemciyi limitliyoruz. Ya şimdi öyle çünkü kullanıcılar şey anladılar bu açıklamayı. O biz bunu biliyorduk zaten falan dediler. Hayır o sizin bildiğiniz gibi değil yani.
O başka olan bir durum. O yeni, evet. yeni yazılım güncellemesinin eski telefonda.
O tabii şişirmesiydi. Kaldı bu... ki biz şuna da şahit olduk. iPhone 5, 5S zamanında o zamanlar iOS 8 veya 9'du. Çok şişirmişti telefonları ama sonraki güncellemelerle o telefonların hızlandığını da gördük. Yani bu... o zaman bir işlemci limitlemesi yoktu.
Şimdi orada şöyle bir durum var. O kısmı Android tarafında da olabilir. Bazen yeni yazılım güncellemesinde telefonlar istendiği oranda tabii deneyim veremeyebiliyor.
Daha fazla pil tüketebiliyorlar.
Tabii pil tüketebiliyor. Sonra yazılım güncellemeleriyle toplandığı kadar toplanabiliyor. Yani iPhone'la ilgili yıllardır konuşulan konu oydu ama bu biraz daha farklı bir sorun. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu. Zaten verilen örneklere bakıldığı zaman aslında belli kullanıcılar var. İşte Reddit'te ve başka forumlarda paylaşımlarda bulunan. Adamın pili %30, %40 dolu ama telefon birden kapanıyor. Çünkü neden? Pilin durumu kötüleştiği evet. için... İşlemci performans noktasında gerekli olan akımı sağlayamamasına dolayı sistem kendi kendini kapatma durumuna giriyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. İşlemcinin frekansı Apple'ın yaptığı düzenleme çerçevesinde 1400 MHz'den 600 MHz'e kadar düşüyor. Çok ciddi bir kırpma durumu söz konusu. Dolayısıyla kullanıcının telefonla elde ettiği deneyim de ciddi şekilde tıraşlanmış oluyor. Burada tartışılması gereken konulardan birisi şu. Madem pilin verimliliği düştü, madem pilin kondisyonu azaldı, böyle bir uygulama yaparak kullanıcı deneyimini geriye çekmeye mi? Yoksa yeni bir pil değişim programı başlatarak bedava eğer garanti devam ediyorsa.
Şimdi ya da... iPhone 6, 7 ve benzeri cihazların satıldığı tarihler düşünüldüğünde aslında genelde devam yani garantisi devam etmeyen cihazlar için yapılan bir uygulama. Çünkü garantisi devam ediyorsa ne demek bu? Bir sene içinde telefon almışsınız demek en az Amerika açısından baktığımızda. Bu telefonların pil kondisyonunun düşmesi söz konusu değil. Buradaki kısımda anlaşılmayan konu şu. Şimdi kullanıcılar hemen şey düşündüler. Sanki sıfır aldıkları telefon yavaşlatılmış gibi öyle düşündüler değil. Ama bakın Amerika açısından baktığınızda garanti dışı kalmış telefonların pil kondisyonu kötüyse hala daha çalışmaya devam edebilmeleri için yapılmış bir değişiklik var. Buradaki skandal bence yani konuşulması gereken konu bunun yapılıp yapılmaması değil. Çalışmaya devam etmesini sağlıyorsa evet devam etsin ama kullanıcının uyarılması lazım. Bak arkadaş senin pilin kötü durumda. Bitmiş durumda. Bunu değiştirmen lazım. Ama değiştirmeden devam etmek istiyorsan da ben işlemci hızını düşürüyorum demesi lazım.
Orada bir şeffaflık sorunu var.
Evet.
Çünkü şöyle bir şey var. Teknik olarak bakıldığı zaman firmanın garanti kapsamı dışında verdiği bir takım vaatler var. Nedir bunlar? Pil sağlıklı bir şekilde çalışacak. Evet. Ve sen bu telefonu sorunsuz bir şekilde kullanabileceksin. Tabii ki işlemci frekansı her zaman şu şekilde çalışacak diye bir vaatle bulunmuyor kimse ama
evet.
sonucunda kullanıcı deneyimini maksimum düzeyde tutmakla mükellefler.
Hatta işlemci hızını falan söylemiyor bile.
Genelde açıklamazlar bile. Şimdi tabii ülkelere göre garanti politikaları değişiyor ama işin içerisinde baktığınız zaman işte biz iPhone 6'dan 6S'den bahsediyoruz. iPhone SE var. iPhone SE hala satılan bir cihaz. iOS 11.2 ile beraber.
Bakın satılan cihaz ama burada bir daha altını çiziyorum. Yanlış anlamayın izleyenlerimize burada özellikle bunu belirtiyorum ki bir yanlış anlam oluşmasın. Hala satılan cihazın pil kondisyonu zaten iyi. Bak pil zaten eğer sıfır kutudan aldıysan bu cihazlarda.
Tabii öyle olması lazım zaten.
Pil iyi. Onda bir hız kesme yok. Burada kullanıcılar şunu yanlış anladılar. Sanki model bazında güncellemeyle bu telefonlar yavaşlatılıyormuş gibi anladılar. Böyle bir şey yok.
Pili kötüyse,
evet, pili sorunluysa yavaşlıyor. Ama burada bence ortada yani konuşulması gereken konu cihazın yavaşlatılması değil. Yavaşlatıldığı halde kullanıcıya söylenmemesi. Yani ya, burada bu. Yani satılsın satılmasın garantisi geçsin geçmesin değil olay. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Yani özellikle belirtiyorum çünkü kullanıcılar şey anladılar. Model bazında özellikle yavaşlatılıyor diye anladılar.
Ya Apple'ın sonuçta bizim burada referans alacağım nokta Apple'ın kendi açıklaması. Evet. Apple pili kötüleşen telefonlarda telefon kendi kendine kapanmasın ve kullanıcılar telefonu kullanmadan mağdur olmalı.
Test edilip görülmüş bu arada. Pilini değiştirdiğiniz zaman hızlanıyor.
Tabii zaten şimdi orada tartışılan konulardan birisi de o. Pil değişim programının başlatılıp başlatılmaması. Çünkü sonucunda Apple'ın geçtiğimiz sene itibariyle başladığı bu özellik çerçevesinde, pil yönetimi özelliği çerçevesinde telefonlar çalışmaya devam ediyor ama kullanıcının istediği seviyede çalışıyor. Evet. Çünkü yani işlemcinin frekansını 1400 MHz'den 600 MHz aldığın
çok
zaman
düşük
çok ciddi bir deneyim farkı ortaya çıkıyor. Bu noktada özellikle Amerika için konuşulan işte 80 dolarlık bir pil değişim maliyeti var Apple'ın kullanıcılardan istediği. Onun daha makul seviyede olup olamayacağı özellikle bu durumdaki cihazlar için. Bunlar tartışma konusu durum. Apple tabii yaptığı bu açıklama ilaveten ekstra bir açıklama yapmadı. Belki kamuoyunda oluşan duruma göre yeniden değerlendirmeye gidebilirler. Çünkü bakıldığı zaman bugün üst seviye telefonlar işte iPhone 10, iPhone 8 Plus ya da Samsung Galaxy S8, Note 8 ailesi pilin üreticiye maliyeti 3 ila 5 dolar arasında değişiyor. Bu noktada belki kullanıcıların marka sadakatinin sürdürülebilirliği ve elde severek kullandıkları telefonları daha keyiflerle kullanmaya devam edebilmeleri adına bu durumda olan cihazlara özel bir politika geliştirilebilir.
Ya bu durumda olan cihazlar diyoruz da aslında bu Android cihazlarda da oluyor, diğer cihazlarda da oluyor. Pili bitiyor herde. Yani lityum iyon bataryaların en babasının 1000 cycle bir ömrü var. Bu ne demek? 1000 kere tam şarj edebilirsiniz demek. Ve 1000 tam şarjı geçtikten sonra pil ömründe çok ciddi bir şekilde, gözle görülür bir şekilde düşüş hissedersiniz. Pili değiştirilebilen telefonlar niçin isteniyordu? Ben böyle bir durum oluşursa pili değiştiririm diyorduk ama zaten 1000 cycle doldurmadan genelde bu telefon meraklıları telefonu değiştirdikleri için artık pilin içeri entegre olması pek bir sıkıntı
zaten
yaratmaz
buradaki,
hale geldi.
Zaten bu tür sorunların aslında en fazla etkilediği kullanıcı grubu telefonu alıp yıllarca kullanan
evet.
Kitle.
Şimdi burada şunu tartışmak lazım. Aynı sorun Samsung'da da olabilir. Hani pil kapasitesi düşebilir. Orada bir hız düşürme söz konusu değil. Pilin düştüğünü, pilin artık eskisi kadar gitmediğini kullanıcı gözlemler. Mesela bugün bir Samsung Galaxy S7 Edge'de pil değiştirmek istesen maliyeti kaç lira orijinalinin? Yani sadece Apple'a has böyle yüksek bir maliyet olduğunu düşünmüyorum. Ben tüm firmalarda
genelde öyle
HTC
zaten.
Dahil orijinal bataryanın çok deli bir fiyattan satıldığını düşünüyorum.
Komponent maliyetinden bahsediyoruz. İşte 3 ila 5 dolar diyoruz ama tabii yekpare kasalı cihazlarda teknik servis süreci, nakliye süreci, işte yedek parça maliyeti. Sonuçta bu şirketler bu işi yaparken teknik servis elemanının senin cihazında geçirdiği sürenin maliyetini bile hesaplayarak orada bir maliyet hesabı
yani
çıkartıyorlar.
Yani burada tamiratla ilgili kısımda adam fiyat ister istemez değilim ben. Ben burada diyorum ya tartışılması gereken konu atlanıyor. Adam söylemeden, bize söylemeden bir değişiklik yapıyor telefonumda ve bize haber verme gereği duymuyor. Ay bu nasıl bir iştir, bu nasıl bir firmadır ya? Telefonumun hızını düşüreceksin, eskisi gibi kullanamayacağım. Ve sen bana bunu söylemeyeceksin.
Yani ben en azından o güncellemeyi yaparken iPhone 6 için yaptığımız değişiklikler bu diye bir sonucunda zaman zaman işte mesela iOS 11'e geçecekken ne diyor multitasking sistemi değiştirilmişti. Kamera özelliği şöyle oldu, fotoğraflar albümünde şöyle bir şeyler getirdim. Ya iPhone 6 kullanıcısında böyle bir değişiklik yapıyorsan madde 1 koyarsın. Senin telefonunda böyle bir etkisi olacak. İstersen yükleme.
Tabii çünkü geri kalan tamirat masrafını kısmasıydı o diyor buydu o tartışma bitmez. Çünkü ben Samsung'da kaç liraya değiştirildiğini bilmiyorum. Bir kıyaslayamıyorum yani. Ha orijinalde Samsung 5 dolara değiştiriyordur pilini ki imkansız. O zaman 80 dolar pahalı gerçekten ama şimdi onu yorumlayamam ama benim burada yorumlayabileceğim tek bir şey var. Böyle önemli bir değişiklik yapılmış ve kullanıcıya haber verilmemiş. Özür de dilenmiyor. Sadece diyor ki evet var öyle bir şey ya ondan beri
zaten
var diyor.
Zaten şimdi şöyle bir şey
var. Ondan beri var dedi geçen seneden
geçen
beri var demek yani.
Biz son bir senedir yapılan bir uygulama bu. Tabii yaptıkları açıklamada da biz hani bunu doğrudan bir hata olarak ya da bir yanlış olarak evet. Anons etmiyorlar. Bizim için kullanıcılarımız çok önemli. Kullanıcı deneyimi devam edebilsin, kullanıcılar telefonlarını kullanabilsin diye.
O kadar önemli ki haber vermiyor size.
Böyle değişiklik yap diyorlar ama günün sonunda bu güncelleme yapan pek çok kullanıcı ciddi bir aslında deneyim farkı oluşmuş evet. Olumsuz anlamda. Bu konuyla ilgili tabii özellikle Amerikan basınında Amerika'daki daha doğrusu çıkan haberlere yapılan yorumlardan anladığımız kadarıyla Apple'ın biraz daha şeffaf olması gerektiğine ciddi baskı var. Belki ilerleyen dönemde bu konuya daha fazla dikkat ederler çünkü sonucunda bir güncellemede telefonun kullanımını büyük oranda etkileyen ve görünmeyen bir değişiklik
evet.
Var.
Ben de şunu anladım yalnız gelen Twitter yorumlarından ve haber yorumlarından kimse olayı anlamamış. Yani kimse olayı okuyup da ne olduğunu anlamamış. Herkes o yavaşlatma gerçekmiş falan diyor ama alakası yok arkadaşlar. Konu çok farklı. Yani şu yavaşlatma konusu Son bir senedir söz konusu olan işletim sistemi bazında bir kilitten söz ediyoruz. Pilden söz ediyoruz. Lütfen bir daha okuyun, anlayın çünkü önemli konulardan bir tanesi. İleride diğer üreticilerde de böyle bir şey görebiliyoruz.
Çünkü şöyle bir durumda var. Sonucunda bu uygulamanın arka tarafında yatan gerekçelere bakıldığı zaman mesela lityumun bataryadan bahsediyor. Bu tüm telefonlar için bugün geçerli
olan konu.
Yani bugün 6100 liraya aldığımız iPhone 10 içinde akıbetinin ileride bu noktaya gelmeyeceğini bilemeyiz şu anki gidişat
telefonların içerisinde. Telefonların aniden kapanması olayı hep yaşanan, hep dile getirilen bir şeydir. Evet. Abi şu marka model telefonum var aniden kapanıyor.
Aynen.
İşte aslında neden buymuş görüyoruz. Belki ileride yarın öbür gün bu üreticiler de şey diyecekler. Ya biz bu işlemci hızlarını falan çok konuşuyoruz. Hiç konuşmayalım bundan sonra. Biz de böyle yapalım diyebilirler. Çok kötü bir yol.
Kötü bir yol. Sonucunda görüldüğü üzere aslında tabii Apple'ın buradaki açıklama şeffaflık kısmını ayrı bir noktaya bırakıyorum ama kullanıcı zaten bunu anında anlamaya başlıyor. Çünkü 1400 MHz'den 1000 MHz'e düşünmüyorsun, 600 MHz'e düşünüyorsun. Evet. Kan hızına dönüyordur o telefon ister istemez.
Benim orada dikkatimi çeken bir şey var. Burada onu da size sormak istiyorum. Bazı kullanıcılar kamera kalitesinde de ciddi düşüşler olduğunu söylüyorlar güncellemelerle birlikte. Ben bunu deneyimleyemedim ama siz deneyimlediyseniz not ederseniz sevinirim. Hani yavaşlaması bir derece ama eğer kamera kalitesinde de değişiklik oluyorsa orada farklı bir neden aramak lazım.
Yani tabii olan görsel kaliteyi, fotoğraf kalitesi geriye gidiyorsa hani burada teknik olarak hani bir frekans düşmesine bağlı olarak performans tarafında, deneyim tarafında bir olumsuzluk söz. Bunu ölçümleyebiliyorsun zaten. Ama tabii kamera tarafında
farklı bir olay.
Olay başka bir noktaya götürebilir. Öyle yorumlar var. Genel tabii yani genel etkiliyse bu. Orada başka tartışmaları da tabii
benim daha önce okumadığım şeyler de bu tartışmanın esnasındaki yorumlardan gördüm ben de mesela. Benim yeni öğrendiğim bir olay oldu.
Ya zaman zaman Android telefonunda bazı güncellemelerde kameranın bir ayarını bozabiliyorlar. O ayrı bir konu ama eğer topyekun böyle bir süre gelen bir geriletme varsa o ayrı bir tartışmanın fitilini ateşler diye düşünüyorum. Sıradaki haberimiz Samsung cephesinden mobilitenin geçmiş haftalardaki bölümlerinde sızıntılarını sık sık konuşmuştuk. Samsung'un 2018 model Galaxy A serisi, A8 serisi telefonlarının resmi lansmanı yapıldı. Ocak ayının ilk haftası itibariyle satışa çıkacak telefonlar bunlar. A8 ve A8 Plus. Tasarım olarak bakıldığı zaman 18:9 ekran formatına geçilmesine bağlı olarak yine köşeden köşeye ekran formatının standartını benimsendiğini görüyoruz ama S8, S8, Note 8'e kıyaslandığı zaman 6 çerçevelerin sınıfına hitaben biraz daha kalın tutulduğunu söyleyebiliriz. Özelliklere bakıldığı zaman Samsung'un Exynos serisi orta sınıf 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Ekran boyutu A8 ve A8 Plus'a göre 5.6 inç ve 6 inç olarak belirlenmiş durumda. Çözünürlük 1080x2220 olarak tayin edilmiş durumda. 4 GB ile 6 GB RAM seçenekleri var Mesut. Pillerde 3000-3500 mAh. Burada ilginç detay şu, tabii yeni tasarım anlayış çerçevesinde bu telefonlar S8, S8 Plus'a daha yakınlaştığı için, benzediği için fiziksel butonlarda olmadığından dolayı yazılımsal home butonunun o taktik feedback dediğimiz titreşimli özelliği var mı yok mu diye ben merak etmişim. Baktım o özelliği koymamışlar mesela. Dolayısıyla tamamen sanal tuşlara, sanal tuş konseptinde aşina olacağımız telefonlar duruyor. Ayırt edici özellik olarak bakıldığı zaman mesela ön tarafta çift kamera yer vermiş Samsung. Çözünürlük olarak bakıldığında da işte 16 megapiksele kadar çıkıyor. 16+8 megapiksel arka, ön tarafta. Arkada da 12 megapiksellik bir kamera paketine sahibiz. Bunlar iyi güzel, tasarım güzel olmuş. Donanım aslında pek çok kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde görünüyor ama fiyatlara bakıldığı zaman Avrupa için A8 500 euro, A8 Plus 600 euro gibi fiyatlara sahip. İşte bugün geçtiğimiz hafta OnePlus 5T'yi çok konuştuk. İşte Avrupa fiyatı bu seviyede mesela bakıldığı zaman. Tamam marka algısı vesaire şundan bundan bahsediyoruz ama özellikle çerçevesinde fiyatlar bana yüksek geldi.
Ya şimdi şöyle bir şey, yani tasarım çok iyi. Şimdi OnePlus 5T dediğimiz telefonun aynı çözünürlükte bir ekrana sahip. Aynı boyutlarda bir ekrana sahip ve tasarım da neredeyse birebir aynı. O tarafta kıyaslarsak eğer ön tarafta bunun çift kamerası var, onun tek kamerası var mesela. Üstün yanları da var. Sadece işlemci açısından bakıp değerlendireceksek haklısın, işi bilen adam için OnePlus 5T çok daha iyi bir telefon. Ama şu da bir gerçek arkadaşlar. Bugün anneniz babanız markete gittiğinde ya da onlara bir telefon alacağınız zaman onlara OnePlus 5T almak istemeyebilirsiniz. Yani Samsung herkesin bildiği bir marka. O da bu marka değerini üstüne koymuş. Çok pahalı. Evet, donanımına göre. Ama bu tasarıma satar mı? Satma şansı var.
Satma şansı var. Tabii önümüzdeki sene...
Çünkü üstelik telefonların fiyatları o kadar yükseldiler ki bunlar ucuz görünmeye başladı.
Öyle tabii. Sonucunda Samsung bu fiyatlandırmayı yaparken özellikten ziyade markasının popülerliğine güvenerek bu bedelleri biçiyor ama işte daha önce mesela Redmi 5 ailesini konuştuk. Şu şekilde görünen bir telefon ailesi. Donanım olarak bundan farkı yok zaten. İşte 625, 4 GB RAM gibi.
Keza Redmi 5 pek bunun gibi durmasa da ya bunun hakkını yemeyelim olmasa... şimdi o kadar bu telefonun. Yani Redmi 5'in bundan alakası yok. Verdi o kadar.
Genel görünüm anlamında aslında ben büyük oranda benzettim. Sonucu çünkü çerçeve kalın olarak bakıldığı zaman benzer seviyeler gibi geldi bana. Ama tabii yine Samsung'un bir etkisi var, popülerliği var ve bulunabilirlik, yaygınlık anlamında da belli bir avantajı var. Bu telefonlar kutudan Android 7 ile çıkıyorlar. Android 8 değil, ilerleyen dönemde Android 8 alacak gibi duruyor. Ne zaman alır onunla ilgili henüz bir bilgi yok. IP68 sertifikasına sahip bu arada. Yani suya ve toza karşı mukavemet de var. Parmak izi okuyucusunda arka tarafta kameranın altına yerleştirilmiş durumdalar ki bu zaten muhtemelen bir sonraki Embraer gemisi S9'larında tasarım bir yönde bize bir takım izlenimler veriyor.
Şunu söyleyeyim. Samsung'un yaptığı bir olay var. Fiyat istiyor ama kameradan falan da kısmıyor mesela. Bu aletlerin kamerası diye oluyor genelde.
Kameralar genelde.
Evet.
Amiral gemi sınıfında olmasa bile orta üst sınıf kamera deneyimi evet. sunabilecek noktada.
İyi oluyor. Onu... Alanı memnun ediyor. Anladığım kadarıyla Samsung karlı artırma peşinde. Orta sınıfta da böyle yüksek fiyatlı telefonlarla donatıp alt seviyede neler sunacak bize merak ediyorum. Çünkü alt seviyede de bir şeyler satması lazım. Çinlere bırakamaz orayı.
Yani şimdi alt sınıflara bakıldığı zaman şimdi zaten A serisi şu anda orta üst sınıf telefonlar gibi oldu. S9'lar
evet.
üst sınıf, Note 8'de artık premium sınıf diyebileceğimiz segment yer alıyor. Orta üst sınıf arasında bunlar geldi. Bunların altında tabii Galaxy C serisi var. C8, C9 gibi modeller
çok
var.
Çok doldurmuyor ama sanki onlar ya.
Zaten Türkiye'de çok göremiyorsunuz.
Evet.
Türkiye'ye getirmek sevesinde oldukları bir seride değil. Ama bakıldığı zaman orada 6 inç arkada çift kamera konseptini ilk defa denedikleri modeller oldu. En altta Türkiye'de en fazla sattığı Galaxy J serisi var mesela.
Onların onu testi bile yollamıyorlar.
Onların tabii hem teknik özellik anlamında hem tasarım anlamında tabii ki bu modeller kadar cezbedici değil.
Ki modelin bile işlemcisinden hani konuşuyoruz fiyatına göre onların işlemcileri daha da
aynen
düşük.
Aynen ama şimdi şöyle de hesaplamak lazım. Şimdi 600 Euro'dan bahsettik. Yani şimdi bunun Türkiye'ye uyarladığın zaman fiyatını...
Yüksek olacak.
Baya baya yüksek olur. Çünkü mesela geçtiğimiz hafta mesela Honor V10'dan bahsettik. 500 euro fiyatı var onun.
Evet.
Baktığınız zaman işte Kirin 970. Güzel bir tasarım ve yine iddialı kamera gibi özellikleri var. Piyasa hareketleniyor. Seçenekler arttıkça tabii ki kullanıcılar bu telefonları almak zorunda değil. 500 euro pahalıysa OnePlus 5T var. Xiaomi'nin modelleri var orada.
Gerçi OnePlus 5T derken hep ben altını çizmek istiyorum. OnePlus yani daha çok yakında 3 tane böyle ardı ardına data çalma, kullanıcıdan izinsiz bilgi toplama skandallarıyla sarsıldı. Yapılan...
Kullanıcının habersiz
kuracağım. Yani OnePlus bu işte yani. Artık ayyuka çıkmışım adam bir sensin. O yüzden OnePlus'ın donanımları güzel, telefonlara heyecan verici. Ama ben gelen test döneni bile ana hesabımı kurmadım, çekindim. Test hesabımızı kurdum. Normalde ilk gelen telefonu ana hesabımı hemen kurarım. OnePlus'ı kuramıyorum artık. Öyle de korkuttu beni. Altını çizerim yani. Çinli telefonda da böyle bir olay var.
Belki de bunlardan dolayı, yani Google'ın bir yeni bir sertifika programı falan başlatması lazım. Hani bunun arka kapı olmadığını test ettik onların tarzında. Çünkü... Sonuçta evet, bunların satış rakamları da her geçen gün artıyor.
Ama Google o riski alır mı? Sertifika verdiği bir şeyde ya arka kapı çıkarsa?
Ya sonucunda arkasında Google'un olduğu bir yazılımı kullanıyor ve içindeki arka kapı olduğunu düşünmeye konuşmaya başlıyorsun. Ve dediğim gibi yüksek fiyat performans oranından dolayı da her geçen gün daha fazla kullanıcının beğendiği ve almak istediği telefonlar haline dönüşmüş durumdalar. Bir şekilde birinin önlem alması lazım.
Belki de o fiyatları o şekilde ucuz tutuyorlar. Bilgiyi para
olarak kullanıyorlar. Çünkü acaba sübvanse mi diyor? Bilgiyi
evet.
toplayın.
Bizim... Olmayacak işler değil. Yavaş yavaş düşünmeye de başladım bu bilgi hırsızlıklarından sonra.
Geçen konuşuyorduk ya sana.
Donanım eline aldığında işlediyor musun çünkü ucuz?
Yıllar önce bir haber okumuştum. Belki bizim siteye yazmıştım şimdi hatırlayamadım. Çok eski bir haberdi o. Haberde şunu söylüyordu. Diyordu ki bakın arkadaşlar işte fuarlara gittiğiniz zaman teknoloji fuarları, otomobil fuarları şunlar bunlar vesaire. Çinli firmaların standlarında bedava USB bellek dağıtılır almayın.
Hepsi de Trojan.
Bilgisayar taklığında Trojan hemen bir arka kapı ve sistem.
Tabii ki onlara doğru akışa başlıyor.
Yani bugün baktığınız zaman işte mesela Bitcoin gibi kripto paralar çok popüler işte. Tarayıcıdan aman girdiğiniz site arka tarafta bilgisayarını kullanıyor mu gibi. Her şeyde bir endişe durumu hakimken bunlar tabii ki insanı
midesini bulandırıyor. Çünkü artık her şeyimizi cep telefonu üstünden halleder olduk. Yani bankacılık işlemimizden tut bazen karşı taraf istiyor pasaportunun görüntüsünü çekip yolluyorsun. Biliyorsun yani bizim vize işlerinde de. O nereye gidiyor bilmiyorsun yani aynı
bilmiyorsun
zamanda.
Aynen. Yani o tarafta dediğim gibi OnePlus'ın son dönemde yaşattıkları pek hoş şeyler
evet.
değildi. Kendisini temize çıkaracak bir takım hamleleri yapması
buradan
lazım.
Buradan uyarıyoruz kendisini.
Dikkat ol.
Aynen. Ayağını
denk al. Ayağını denk al. Türkiye'de biz bu numaraları yemeyiz, pabuç bırakmayız.
Bence Google'ın filan değil. Bak ben sana söyleyeyim. Şimdi BTK'ya gidiyor mu bu telefonlar? Onaylanıyor mu? Baktı ki bir firma arka kapı var bilmem ne var. Banlayacak abi Türkiye'den. Satışını yasaklayacak yani.
Yani sonucunda şu var.
Yani çünkü onun vatandaşlarını koruması lazım. Şimdi devletin vatandaşı koruması lazım. Sokaktaki adam beni izlemiyor. Ya da beni de değil. Diğer teknoloji kanallarını da izlemiyor ki bu konulardan bilgi sahibi olsun. Markete gidiyor bir telefon almak istiyor. Bakıyor hangisi ucuz, hangisi iyi gözüküyor. Ondan alıyor. Yani şimdi bunu bir kurumun koruması lazım. O kurumun demesi lazım. Bu markalar bizim için güvenli, bu değil demesi lazım yani. Çünkü çağ artık oraya gidiyor. Vatandaşını korumazsan yarın öbür gün bir polis memuru da, önemli bir pozisyondaki polis memuru da bu telefondan satın alıp devletin içinde bir arka kapı oluşturabilir sana.
O da olabilir. Yani tabii canım. Bugün yıllarca işte Amerika'da NSA'nın yaptıklarını konuştuk. Bir sürü şeyden bahsettik.
Şimdi mesela. Bak izinsiz telefonla erişip bilgilerini okuduğunu söylüyoruz. Diyelim ki çok önemli bir mevkide milletvekilisiniz. Gittiniz merak ettiniz. Teknolojiye meraklısınız. OnePlus 5T var masada duruyor. Ülke gündemini konuşuyorsun. Adamın onu dinlemediğini nereden bileceksin?
Teknik olarak bunlar tabii anlaşılabilecek şeyler. OnePlus 5'in, OnePlus'ın OnePlus 5T'ye de 5T'de koyduğu ya da koyacağı arka kapıyı bugün OnePlus açıkladığı için bilmiyoruz. Güvenlik şirketlerinin evet. tespitleri sonucunda ortaya çıkan şeyler bunlar. Sonrasında tabii OnePlus tarafı işte biz kullanıcı deneyimini arttırmak için çok temel bazı bilgileri alıyoruz. Bunun dışında bir şey toplamıyoruz gibi şeyler çıkıyordu ama.
Almayacağız dediler. Sonra birkaç tane daha çıktı öyle. Uzaktan direkt kontrolle geçirebildikleri vesaire. Ya olay
sadece hangi tarayıcıyı kullanıyorsun bilgisini almaktan ibaret değil. Sonuçta bugün e-mail numarasının kimin üzerine işlendiği bile çok önemli bir bilgi.
Evet.
Dolayısıyla o tarafta birilerinin önlem alması şart da buna karşı. Artık bu ülke bazında regülasyon kurumları mı olur yoksa belki Google'un kendisi mi olur? Onu çok sık tartışabiliriz. Az önce Honor'dan bahsetmiştik Huawei'nin alt markası. Daha önce zaten Türkiye'ye geleceğini söyledik. Muhtemelen Ocak ayı gibi bir lansman yapmayı planlıyorlarmış. Ondan yeni bir modeli var. Honor 9 Lite diye. Aslında bakarsa daha önce konuştuğumuz 7X modelinin biraz daha gelişmiş bir versiyonu. Ön tarafında iki kamera var. Yine 5.65 inç Full HD ekran olduğunu görmekteyiz. Yine Kirin 659 var. Kirin 659 Qualcomm tarafında 625 sınıfına muadil bir telefon olarak ortaya çıkıyor. Arkada da yine çift kamerası var. Yani 4 kameralı bir telefon ki 4 kameraya sahip olan telefonlar çok yaygın ve popüler değil. İşte az önce A8'lerden bahsettik. 3 kamera. Bu telefonda 4 kamera var arkadaşlar. Bunun dışında işte Android 8 de geliyor. Ve 4 GB RAM 64 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyonunda $200'ların altında bir fiyatlandırması varmış. Yani aslında zaten Honor markasını biraz Huawei kendisini premium segmente konumlandırıp Xiaomi gibi fiyat performans oranı yüksek firmalara karşı konumlandırmaya çalışıyor. Bu telefon da işte 7X'in 4 kameralı versiyonu gibi düşünülebilir. Uygun fiyatla gelirse tasarım zaten güzel de eğlenceli bir seçenek olarak ilgi de görebilir belki.
Şimdi 7X ile iddia edilen bazı Türkiye fiyatları var sen de biliyorsun işte. Eğer öyle gelirse çok büyük heyecan yaratır. 7X'i de elinize alıp baktığınızda telefon premium hissiyatı veriyor. Çok güzel bir malzeme kalitesine ve işçiliğe sahip. Sadece bu 4 kamera konseptinin altını çizmek lazım. Ön taraftaki kamera, arka taraftaki kamera biliyorsunuz bunlar bokeh etkisi, alan derinliği etkisi yaratmak için kullanılıyor. İşte alan derinliğini kısıyorlar algılayıp sizin derinlik bilginizi. Ben orta seviyede kalacağını düşünüyorum bu teknolojinin. Çünkü üst seviyeye gittiğimiz artık tek kamerayla alan derinliği efektleri yapılabilir Google hale geldi. Bugün Huawei'in Mate 10 Pro'sunda var. Google'ın Pixel telefonunda var. Mesela Mate 10 Pro'da arka kamerada yine iki tane öyle alan derin etkisi yapıyor ama ön kamera bir tane oradan yapabiliyor.
Pixel'ler, Pixel 2'lerde ikisine tek kamera evet, canavar gibi yapıyor.
O yüzden şimdi kameralar biraz çoğaldı ama sonrasında tekrar teke düştüğünü görebiliriz.
Ya bu tabii biraz da şey, sonucunda çift kameralı bir üst seviye telefonla da karşılaşabilirsin ama tek kamerada birisi gelip muazzam görüntü kalitesini ciddi farklı koyabilir sana. Burada tabii bu özellikle bu segmentte yani rekabetin çok daha fazla olduğu segmentte biraz teknik özellik seviyesine fark yaratma çabası. Çünkü düşünsene yani olaya biraz sakin birisi olarak teknoloji mağazasına gidiyorsun. Diyorsun ki bu telefonda ne var? Şu var. Bunda 4 tane kamera var. İster istemez hemen
merak
uyandırma durumu söz konusu olabiliyor ama hem Huawei'nin hem de alt markası olarak Honor'ın malzeme kalitesi genel deneyim olarak iyi telefon. Özellikle son dönemde iyi telefonlar yaptığını biliyoruz. Hele ki bir de rekabetçi fiyata sahip olursa. Şimdi bu sınıfta bir telefon yani 2000'lerin altına 1500 liralar seviyesine gelirse
Huawei'yi de zora sokar ki.
Huawei'nin kendisine zora sokar.
Yani o zaman Huawei Türkiye ekibi de bence sinirlenir bu işe yani.
Onu ne kadar kontrol ederler onu bilemiyorum ama sonucunda bir şekilde kendisinde para kazanmaya devam ediyor. Ama tabii iki marka arasında hangisinin daha karlı ya da karsız olduğunu çok fazla biz bilemeyiz. Sony tarafında herhalde Xperia hani Z1, Z2 sonucunda başlangıç modeliydi. Onlar için makul sayılabilirdi ama Z3'lerden beri konuştuğumuz işte tasarım değişmeli, çerçeveler incelmeli konusunun karşılığı mıdır, değil midir bilmiyorum ama o yönde adımların atıldığı telefonları 2018'de görmeye başlayacağız. Muhtemelen Mobil Dünya Kongresi'nde de tanıtımlar yapılır diye düşünüyoruz. Geçtiğimiz hafta içerisinde Z2'ye ait olduğu düşünülen bir görsel bayağı tartışıldı, konuşuldu. Şu an zaten önümüzde de duruyor. Şu anki haliyle bence güzel bir telefon olmuş açıkçası. Bayağı bir agresif görünüyor.
Yani agresif görünüyor Sony. Sony sever ve Sony tasarımlarına hayran birisi olarak bakarsanız eğer gerçekten çok iyi durabilir. Çünkü diğer Sony'lerde çerçeve büyüktü. Ama bir akıllı telefon meraklısı olarak bakarsanız çok kare. Yani ben dikdörtgen tasarımları böyle çok sivri tasarımları sevmiyorum. Biraz daha yumuşatılmış hatları seviyorum. O yüzden bana çok çekici gelmedi. Zaten çok da fazla bir şey anlaşılmıyor resim üstünden konuşmak için biraz erken. Ama güzel ki Sony böyle bir şey yapmış durumda. Şimdi Sony'nin kullanıcılarına baktığımızda sevdikleri bazı noktalar var. Umarım bunları eksiltmeden yaparlar. Bir tanesi yan taraftaki parmak izi okuyucu Sony kullanıcıları tarafından seviniliyor ve beğeniliyor. Bana sorarsanız da iyi bir yerde. Güç tuşuna basarken...
Orada yıllardır tartışma devam ediyor biliyorsun. Amerika'ya veremiyorlar parmak izi okuyor için. Evet. Orası ne yazık bütün ki. Olarak gidiyor.
Bir takım basıyorsun ve açılıyor. Bu güzel bir özellik. Bu sefer arkaya alırlar mı? Bunu hep beraber göreceğiz. Almasalar da kullanıcılar memnunlar. Stereo hoparlörü umarım korurlar. Üst tarafta ahizeden ayrı, alt taraftan da başka bir bas mesela bass için başka bir hoparlör konumlandırırlarsa eğer stereo korusalar iyi olur. Kulaklıkları ve kulaklık kalitesi seviliyor. Bunları da korurlarsa eğer bunu çıkartırken bu telefonu o zaman gerçekten daha büyük kitlelere ulaşma şansı yakalayacaklar.
Şimdi Sony'nin şu anki pazar payı itibariyle zaten Sony'nin açıkladığı finansallara bakıldığı zaman da cep telefonu bölümü şirketin diğer bölümleri toparlanırken cep telefonu bölümü şu an kan kaybeden taraf. Evet. Şirketi para kaybettiren taraf. Dolayısıyla agresif anlamda radikal bazı değişikliklere ihtiyaçları var. Bunların başında tasarım geliyor çünkü yıllardır aslında en büyük eleştiri konusu yani kimse ekranı tartışmıyor aslında bakın. Tamam 4K ekranın bazı noktalarda 4K çalıştı, çoğu zaman 4K çalışmadığını konuşuyoruz ama temel sorun o değil. En büyük konu burada tasarımlı. Şimdi onu değiştirmeye yönelik bir adım var. Tabii ki bizim şu an ekranlara gelen tasarım mutlak tasarım olarak kabul edebileceğimiz bir görüntü değil. Yani Sony'nin doğruladığı bir görüntü değil ama eğer bu seviyelere yakın bir ekran kasa oranı sunar, işte Snapdragon 845 yeni modern tasarım, arkada belki çift kamera gibi özellikleri, az önce de senin söylediğin o Sony'nin DNA'sı diyebileceğimiz, işte suya karşı, toza karşı dayanıklılık, stereo sistemi gibi unsurları koruyarak verirlerse, fiyatı da nispeten biraz daha avantajlı çevirebilir. Çünkü artık fiyat da çok büyük bir konu haline geldi. İşte OnePlus 5 diye diyoruz bir şekilde, Xiaomi Mi 7 gelecek diyorsun, işte Huawei, Honor, şu bu filan derken, fiyat rekabeti de
ya şimdi şöyle bir şey var. Sony tarafında şöyle bir sıkıntı var. Uzun zamandır piyasada yoklardı o dürüzü modelli. Kullanıcıların ilgisinden ve odak noktasından çıkmaya başladılar. Kalkıp da bu telefonu notla aynı fiyata koyarsan eğer orada hala not güçlü. Yani piyasada güçsüz rakip yok. Çerçevesiz rakip yok. Geldikleri piyasada uzun yıllardır bu işi alasıyla yapan firmalarla rekabet edecekler. Bu yüzden farklı bir şey sunabiliyor olması lazım artık. Sadece Sony etiketini basması ve bu özellikleri sunması yetmeyecek ama hep beraber göreceğiz bakalım. Şu ekranlarınızda gördüğünüz tasarım her ne kadar çok fazla bir şey yansıtmasa da gelecek vaat ediyor.
Ya dediğin de haklısın tabii üzerine Sony'nin kamera tarafında da kamera bölümünün yaptığı çok güzel sensör bölümünün yaptığı çok güzel şeyler var. Eğer böylesi radikal değişimi sensör tarafında da mesela 960 fps özelliğini kendilerini has tutmuşlardı. Şimdi ona benzer bir takım yenilikçi yaklaşımları da bu tasarımla bütünleştirebilirlerse çok çok daha rekabetçi olacağı kesin. Bir ihtimal CES fuarı için bir duyuru olur olmaz tartışmaları var. CES'te duyulursa donanım haberi olarak biz de orada olacağız zaten.
Yapmadıkları işte değil bu arada.
Evet daha önce de bazı modelleri orada tanıtmışlardı. Biz de gider yerine göre zaten önceleme değerlendirme videolarını yine bu ekranlarda sizlerle paylaşıyoruz dostlar. Nokia tarafında Nokia 9 resmiyette kavuştu. Hem Çin'deki ilgili regülasyon kurumu hem de Amerika'da FCC'nin datalarında veri tabanında testlerle ilgili bir takım bilgileri sızdırılmıştı zaten. Şu an görüntüsü ekranlarınıza geliyor. Nokia 8'e kıyaslandığı zaman çerçevelerin biraz tıraşlandığını görüyoruz ama bu 18'e 9 standartlık telefonlarınki gibi değil. 16'ya 9 formatında bir ekrana sahip olduğunu görmekteyiz. Özelliklere bakıldığı zaman Snapdragon 845'i tabii ki biz bekliyoruz ama bu telefonun Snapdragon 835'le geleceği 6 GB RAM'in olacağı ve 128 GB depolama kapasitesi de sunulacağı söyleniyor.
Ya şimdi Nokia 8 güzel bir telefon aslında. Sadece tasarımsal bazı nedenlerden dolayı önden baktığınızda çirkin duruyor şu anki telefonlarla kıyaslandığında ama genel kullanıcı deneyim olarak kötü değil. Eğer standart Android arayüzünü seviyorsanız
hızlı bir telefon Android 8'i aldı.
Hızlı bir telefon kullanmak istiyorsanız aynı zamanda kamerası da iyi diyorsanız orada Nokia 8 gerçekten sizi tatmin edecek. Kamerası gerçekten iyi. Yani kötü bir kamerası yok. Şimdiki telefonun tasarımına baktığımızda ise kullanıcıyı cezbedecek duruyor. Eğer Nokia'yı seviyorsanız, telefondan memnunsanız bu telefon sizi fazlasıyla daha da memnun edecek.
Tabii tasarım anlamında bazı değişiklikler var. Muhtemelen kamera donanımı seviyesinde bir takım güncellemeler yapılmış olabilir.
Olabilir
çünkü
evet,
8'den 9'a geçiliyor. Muhtemelen 845 serisi telefonların içindeki son amiral gemisi statüsüne telefon olacak. Tasarım anlamında da arkadan bakıldığı zaman biraz SGD çabası taşıyan kıvrımlara sahip olduğunu görmekteyiz. Ama tabii ki bu özelliklerle tek başına mevcut Nokia 8 kullanıcılarını cezbetmeyebilir ama Nokia'ya geçmek isteyen, Nokia'yı takip eden acaba geçsem geçmesem ikilimli olan kullanıcılar açısından Nokia'nın şu ana kadar yapmış olduğu en dolu paket olacak.
Ya şimdi çok büyük geyik kapısı açacağım ama bu tartış itmez. Şu işi Windows Phone'a geçtikleri dönemde yapsalar diye ya, şu Android telefonları.
Yani Windows bak, hiç başlamadan.
820'ler, 920'ler ne güzel telefonlardı değil mi o dönemi için?
Evet.
Renkleriyle, kamerasıyla konuşuyorduk. İçinde bir de Android yüklü olsaydı hala da o telefonları kullanıyordun. Kablosuz şarj mı? Ne ararsan vardı telefonlar.
Yani bugün şu an yani 2018'e girmemize şurada 2-3 hafta vakit kaldı. Pure View 808, Nokia 1020. Bunların kamerası hala bugün orta sınıf Android'lerle yarışır.
1020'de düşünsenize ya Android olduğunu. O telefon o dönem için bile çok iyi tasarımı sahipti. Şu dönem bile koysan markete satarsın.
Abi yani şu an bak hani inovasyon, şey, yenilik, neler yapılsın, neler, geçeyim saatte konuştuk. Okuyucular sağ olsun cevap vermişler. Bir kısmı pil demiş, bir kısmı kamera tarafı ile ilgili yorumlarda bulunmuşlar.
Kulaklık kısmına çok fazla değinemem. Mesela sesle hala bir açık var. Olduğunu görüyoruz.
Şimdi mesela kamera tarafında inovasyon, yenilik diyoruz. İşte çift kamera vesaire kayıldı ama 1020'de Nokia kamera grip diye bir aksesuar yaptı. Kamerayı tripoda takar hale geldi, tamam mı? Yani hani daha profesyonel fotoğrafçılık ya da video kayıtlarına imkan tanıyan bir adımdı o. Bugün pek çok firma içinde öyle aksesuarlar çıkartmaya çalışıyor firmalar. İşte bugün Motorola, Moto tarafında Hazel Blade'le yapılan çalışmalar. Bazı firmaların başka şeyleri var.
Tepede kalmaya devam ediyorlardı. Samsung'dan kapışıyorlardı o tarafta yani.
Yani iPhone öncesi döneme ya da o iPhone dönemlerine bakınca işte N95, N96'lar işte üstte kaydırdığınızdan medya tuşları altına kaydırdığınızdan klavyenin çıktığı muazzam telefonları yapan bir firmaydı aslında. Şimdi sonra Truebot'u Stephen Elop girdi şirkete. Ondan sonra bugün bu noktaya geldi işte.
Şu Nokia'da, yani Nokia diyor ki tabii bizim bahsettiğimiz Nokia ile bu Nokia'nın alakası yok. Tekrar
bu,
altını çizelim.
Zaten bu Nokia değil. Bu tabii bazı Nokia çalışanlarının bünyesinde barındıran Nokia ismini kullanım haklarına sahip olan ortaklarından birisinin Çinli, bir birinin Finlandiyalı oldu. Başka bir şirket. HMD Holding. Ama tabii Nokia'nın marka algısı bugün hala Xiaomi, OnePlus toplasan Türkiye'de Nokia kadar bilinmeyen bir durumdalar. Dolayısıyla iyi telefonlarla daha fazla rekabetçi olmaları bizim açımızdan da güzel bir gelişme.
Televizyona çıkmıyorlar Türkiye'de. Televizyona çıkmaları lazım. O eski kullanıcıları biz burada izlemeleri lazım Nokia geldi diye.
Şimdi Nokia geldi zaten şöyle oldu. Nokia 356 Vodafone özel geldi. Çok fazla göremedim. Evet. Operatör özel olduğu için. Bir Nokia 8'e bayağı bir ses getirdiler. İşte bir büyük bir etkinlik yapılışı oldu, bu oldu vesaire. Bakalım zamanla belki daha fazla yatırım yaparlar.
Umarım.
Xiaomi ile ilgili bir haberimiz var. Bu kadar bahsettik, biraz konuşalım. Şimdi Qualcomm Hawaii'de bir etkinlik yaptı. Donanım haberi olarak biz de oradaydık. Ve yapılan etkinlikte aslında bir senedir konuşulan Snapdragon işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarların tanıtımı yapıldı. Asus'un bir modeli gösterildi. HP'nin bir modeli gösterildi. Lenovo'nun ismi zikredildi. Modelin CES'e gösterileceği açıklandı. Orada da dedikodu seviyesinde yemek masasında etrafı çok tartışılıyordu. Ben de kulak misafiri olmuşum. Snapdragon işlemcili bir bilgisayar yapma amaçları var. Zaten biliyorsun i5, i7'li MacBook benzeri modelleri vardı. Şimdi gelen haberlerde onu gösteriyor. 2018 içerisinde muhtemelen Mobile Dünya Kongresi'nde Snapdragon 835 işlemcili bir Xiaomi bilgisayarı da göreceğiz. Bu haberi ek olarak geçmiş saatte bir başka gelişme daha vardı. Google'un Chromebook'larının da Snapdragon 835'i versiyonları geliştiriliyormuş.
Ya yapılsın. Merak ediyorum. Kullanmayı da istiyorum. Şeyi merak ediyorum sadece. Hani böyle video render uygulaması çalıştırdığın zaman videomuzu render alabilecek miyiz? Çünkü Android cihazlarda kendi çektikleri videoyu bile render alırken bayağı bir bekliyorsunuz. PC'ler bu tip işlerde ne yapacaklar? Web'de gezme, müzik dinleme. Zaten bu işler artık sürekli bu kadar basit indirdiler ki. Yani bu işlemciler fazlasıyla yapacak.
Şimdi şöyle tabii bu bilgisayarlar için Qualcomm'un ve iş ortaklarının altını çizdiği iki konu var. Always connected and always on özelliği. Yani bilgisayarı hiç kapatmıyorsun. Uyku moduna giriyor. Açıyorsun, çalışıyor. İşin bittiği zaman kapatıyorsun. Uyku moduna giriyor. Ve
20 saatten bahsediyorsun.
Ve aynen. Cat 16 modemle işte 1 gigabitler seviyesinde internete bağlanmaya uyumlu bir network varsa kabiliyetine sahip. Senin dediğin konuda şöyle bir durum var. Şimdi bu bilgisayarlarda Windows 10'un S versiyonu çalışıyor. Bu şu anlama geliyor. Dışarıdan uygulama kuramıyorsunuz. Marketten uygulama indirebiliyorsunuz. Ekstra olarak da her ne kadar işletim sisteminin kendisi 64 bit olsa da bir yıldan bir 64 bit işletim sistemini Snapdragon üzerinde gösterseler de uygulamalar 32 bit çalışıyor. Gerekçe olarak da mevcut donanımın yani Snapdragon 835'in emülasyonu esnasında ciddi performans kaybına uğrayacağı için şu aşamada 64 bit'i düşünmüyorlar ama Microsoft kapıyı da kapatmıyor. Belki Snapdragon 845'te bunun 64 bit versiyonunu da göreceğiz gibi. Bu bağlamda tabii ancak daha önce gösterilen demolar üzerinden bir yorum yapabiliriz. Tabii video kısmına çok girmediler ama mesela Photoshop'un akıcı bir şekilde çalıştığını gördük. Microsoft yaptığı sunumda şunu gösterdi bize. Dedi ki geleneksel bilgisayarlardan yani i5, i7 ya da AMD işlemci bilgisayarlardan farklı olarak Qualcomm'la yaptığımız işbirliği çerçevesinde Adreno GPU'yu, Hexagon DSP'yi uygulama çalışmada daha fazla kullanıyoruz dedi farklı işbirliği açısından. Dolayısıyla verimlilik konusunda çok rekabetçi bir noktaya taşıdık diyor bilgisayarların. Ama tabii gelirse denemek lazım. Premier ne kadar başarılı ne
ve
kadar değil.
Ve çok istiyorum denemeyi. Yani bir telefondan daha çok istiyorum şu anda bu bilgisayarları kullanmayı.
Ya ben de heyecanlıyım çünkü şöyle 1.2 kilo arasında değişen ağırlıklara sahipler. İşte 20 saat üzerinde çalışma vaat ediyor. Windows 10 var.
Tam yurt dışına giderken al yanına
ofis
git.
Ofis kurabiliyorsun. Evet. Yani tabletimsi bir deneyimi bilgisayarın üretkenliğiyle veriyor.
Sadece fiyatları çok yüksek.
Fiyatlar çok pahalı. Ben videodan onu söyledim. Yani bunların Chromebook'a rakip olması lazım.
Ya bunların ben size söyleyeyim. 1200-2000 lira arasında satılan dizüstü bilgisayar fiyatları olması lazım. Fiyatları bildiğiniz premium ultrabook'lara yakın yani.
500-600
dolar o Asus'un makinesi.
İşte konfigürasyona göre değişiyor. O toplara girdiğin zaman artık yavaş yavaş MacBook Air'lar falan var Amerika'da.
Aynen gider onlar alır.
O açıdan bence de fiyatların daha rekabetçi olması lazım. Bunu tabii zaman seçenek arttıkça belki görebiliriz ama şu aşamada dediğim gibi Asus'un ikisi bir arada bilgisayarı var. HP'nin klavye takarsan bilgisayar olan, takmazsan tablet gibi kullanılan bir bilgisayarı var. Xiaomi ve Lenovo'nun modellerinin nasıl olacağını bilmiyoruz ama bu firmalardan da modeller
geliyor. Orada Xiaomi kurtarıcı olur büyük ihtimalle. Bizim ihtiyaçlarımız o cevap verir.
Bakalım CES fuarında değil. CES fuarında muhtemelen Lenovo'yu göreceğiz. Xiaomi eğer orada bir duyuru yaparsa gösteririz. Olmazsa muhtemelen Mobilina Kongresi'nde göreceğiz. Xiaomi ile ilgili bir haberimiz daha var. Bir sızıntı. Mi 6X ile ilgili bir ortaya kapak sızdırıldı. Bu kapaktan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz.
iPhone kopyası gibi duruyor.
Evet, iPhone 10'un Xiaomi versiyonu.
Evet.
Donanım olarak iki iddia var. İkisi de kesinlikle kazanmadığı için üzerinde durmayacağım tek tek. Birisi Mi 6'dan daha güçlü olacağı, diğeri ise Mi 6'dan daha zayıf olacağı ve tasarım olarak işte iPhone 10'u beğenen ama Xiaomi fiyatını ve Xiaomi kalitesini isteyen kullanıcıları hedefleyeceği söyleniyor.
Ne yapılmış arkadaş? Adamlar şeyi kaldırıyorlar işte kulaklık jekini, bunlar da kaldırıyor. Kamerayı yatay yapıyor,
sanki
bunlar da yapıyor.
Gibi.
Aynen, kapıcı. Dikey yapıyor, bunlar da yapıyor. Şimdi benim en büyük korkum işlemciyi yavaşlatmışlar ya, bunların da işlemciyi yavaşlatması iyi bir şeymiş gibi. Yani bu kadar yapmayın ya.
Bu arada bak, şimdi az önce Chromebook'tan bahsettik. Şimdi Apple deyince de aklıma geldim. Apple'la ilgili de geçim saatinin bence önemli konularına. Tabii bu artık bu pil konusundan dolayı çok gündemde kalamadı ama 2018'de Unify bir market duyuracakları, iOS, macOS uygulamalarını bir araya getirecekleri ve ortak bir dil üzerine geçecekleri söyleniyor.
O yavaş yavaş şeye geçmeye çalışıyorlar.
Kendi işlemci, kendi evet. Platformuna herhalde belki onlarla ilgili ilk adımları göreceğiz. Mi 6X dediğin gibi iPhone 10 parmak izi okuyucusu var arka tarafta ve eğer Mi 6 donanımında olacağını farz edersek, yani Snapdragon 835 ve 6 GB RAM gibi özelliklere sahip olacaksa, fiyatı da o seviyede olursa iPhone 10'a da benzediği için yine ses getirecek telefonlardan birisi olur. Şu aşamada ne zaman çıkacağı belli değil ama telefonun büyük oranda hazır olduğu ve üretime başlanacağı söyleniyor. Eğer öyleyse yakın zamanda çıkar diye düşünüyorum. Çin'lerle ilgili birkaç haberimiz daha var. Özellikle Huawei, Oppo ve Vivo. Oppo ve Vivo zaten BBK grubunun aynı şirketleri. Bu üç firmanın tedarik zincirinden, yani bu firmalara komponent satan o ekosistemden elde edilen bilgilere göre 2017 hedeflerini tutturamayacakları ve siparişleri büyük oranda azaltıyor. %10-15 seviyesine düşürdükleri söyleniyor. Yani özellikle Çin pazarında ki zaten bir şişme var o tarafta bakıldığı zaman. Dünyaya açılmaya çalışıyorlar o yüzden dolayı da. Böyle bir durumun ortaya çıktığı, buna hazırlık anlamında da yeni modellerin fiyatlandırmasına özel seviyesine bir takım güncelleme yapacakları söyleniyor.
Bir şey söyleyemiyorum bu konuda. Çünkü Oppo ve Vivo'nun telefonlarını biz burada kullanamıyoruz. Çok da takip edemiyoruz.
OnePlus da aynı grubun. Evet. Onu söyledim bu arada.
Bir tek OnePlus orada açılan kapı oldu. Onun da nasıl bir kapı açtığını hepimiz gördük zaten. O tarafta arka kapıyla beraber. Neyse. Yani
şu var.
Belki onu, bir çeki düzen verirler
kendilerine. Sadece şu var, onu söyleyelim. Şimdi Oppo ve Vivo gibi firmaların Çin'de başarısız olduğu bir konsept var. Mağazalar üzerine satış yapmaya çalıştılar. Kendi mağazalar üzerine yapmaya çalıştılar. O tutmadı. Onda başarısız oldular. Dolayısıyla elektronik satışta daha fazla kanalize olmaya çalışıyorlar Xiaomi gibi. Orada işte Flipmart gibi, işte Gearbest gibi, AliExpress gibi yerlerde de daha fazla varlık göstermeye çalışıyorlar. Ama günün sonunda bu üç firma açısından bakıldığı zaman şu aşamada dördüncü çeyrek için beklentinin %10 altına kalacakları yorumu yapılıyor. Buna ek olarak Xiaomi ile ilgili de bir gelişme var. Xiaomi geçtiğimiz hafta içerisinde Reuters'te Xiaomi Global Başkan Yardımcısının verdiği bir açıklama var. 2 sene içerisinde Amerika pazarına gireceğiz diyor telefonlarımızda. Şu aşamada aksesuarları satılıyor. Demek ki Amerika'da operatörlerle Türkiye'de olduğu gibi kez daha görüşmeler devam ediyor.
2 sene çok uzun bir süreç ama. Belki de o sadece planlı. Görüşmese yani görüşmesen de şu an hiçbir görüşme olmasın. 2 sene içinde herhangi bir ülkeye gireceğiz
şimdi
diyebilirsin.
Şimdi onların tabii Çinler tabii birbirine takip ediyor. Birbirine gözlemlemeyi seven firmalar. Şu an mesela bu grup, BBK grubu OnePlus Amerika'da satabiliyor. Ama mesela ne yapıyor? OnePlus satıyor. Özel bir markayla orada telife, patente, şuna buna takılmadan geliştirebildiği bir ürün satmaya çalışıyor. Xiaomi belki kendi markası değildi. Yeni oluşacak bir alt marka üzerinde OnePlus 5 gibi ya OnePlus olabilir. Gibi bu iş yapabilir ama Reuters'e bir röportaj verdiği için önemli buldum. Bakalım.
Şimdi Nokia'nın bazı patentlerden dolayı Çinlilerle kavgalı olduğunu biliyorduk. İşte Huawei var, Xiaomi ile de anlaştılar. Belki yavaş yavaş bu tip patent işlerini halledip anlaşmaya varıp firmalar
orada Xiaomi'nin belki bir yanlısı olabilir. Qualcomm'la son dönem ciddi şekilde yakınlaşmış durumdalar. Qualcomm belki orada destekçiler olabilir. Çünkü bakıldığı zaman şimdi Nokia'dan bahsediyoruz. Qualcomm, Ericsson tarafı vardı mesela. Xiaomi onlarla anlaşarak Hindistan'a girebildi. Bu üç milyon ortak noktası hep connectivity, bağlantı tarafında ciddi patentler sahip şirketler olmaları.
Valla parayı veren düdüğü çalıyor. Anlaşma dediğimiz böyle. Yardımcı olma da böyle. Parayı verirsen kapı açılıyor yani.
Bir laf var. Ticarette para harcamadan para kazanamıyorsun. Yani biraz belki de bunlara...
O zaman da ucuz telefon işte hegemonyası sona erebilir. O da farklı bir tutum.
Yani şu mesela OnePlus 5T ile ilgili şöyle... Yani fiyat performans olarak bakıldığı zaman hala çok rekabetçi. Evet. 500 dolara satılıyor. Bugün 8 GB'lık versiyondan bahsediyorum üstelik. İşte Note 8 900 dolara satılıyor. Baktığınız zaman bazı başka telefonlar 800-850 dolar bandında geziyorlar. iPhone 10'u zaten konuşmaya gerekiyor. Evet. Hakikaten yarı fiyatına gelebiliyor. Tabii markadan markaya, modelden modele göre de bunlar değişkenlik gösterebilir. Zamanla göreceğiz ama Xiaomi'nin yaptığı resmi açıklama 2 sene içerisinde Amerika'ya gireceklermiş. Ondan önce Türkiye'ye gelirler mi acaba? Bir de o var yani. Türkiye'de
umarım
geldi gelecek vesaire. Bakalım bunları bekleyip göreceğiz.
Yani Türkiye'de şu anda öyle bir durumda ki marka bilinirliği artmış durumda ve resmi distribütör olduk diyen firmaları bile görebiliyorsun resmi distribütör olmadıkları halde. Hatta böyle haberler yaptırıyorlar.
Evet, evet böyle bir durum var ama Xiaomi'nin etkisiyle Türkiye'ye geliyorlar. Görüşmeler yapıyorlar operatörlerle, potansiyel distribütör adaylarıyla vesaire. Ne zaman karar verirler, girerler bunu bilmiyoruz. Son olan bazen bu kadar Çinlilerden bahsettik. Mevzuyu da söyleyeyim. Şu an bize zaten test cihazları da var. Geçtiğimiz hafta içerisinde mevzunun ülke müdürlüğüyle bir görüşme şansımız oldu. Onlar da Türkiye'de ofis kuruyorlar. 3-4 tane çalışanları var. Cihazlar da şu an BTK'da test aşamasındaymış. Muhtemelen Ocak-Şubat döneminde onlar da resmi olarak satışa başlayacaklar ama dediğim gibi Xiaomi ve OnePlus'lardan farklı olarak resmi olarak geliyorlar ve Türkiye ofisini açmak için şu anda zaten hazırlıklara devam ediyormuş. Evet arkadaşlar bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta mobilitenin yeni bölümünde görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.